Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu nöroloji uzmanı, uzman doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Bey.
Daha önce biz birkaç kez misafir etmiştik. Sağ olun, teşekkür ederiz, yine teşrif ettiniz. Hasan Hüseyin hocam, bugünkü programımızda Parkinson'dan bahsedelim istedik. Baştan bir kere Parkinson nedir diye başlayacağız ama şimdi şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, mide rahatsızlığı deyince iyi kötü bir şeyler anlıyoruz ama Parkinson deyince hiçbir şey canlanmıyor hocam kafamızda. Nedir Parkinson? Nerenin hastalığıdır? Ne yapar?
Parkinson hastalığından öncelikle buraya çok üst üste çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hani ara ara dönemlerde bu şekilde çağırdığınız ve insanlara bir nebzede biraz bilgilendirmek amaçlı bir şeyler söylemeye vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnşallah Allah'ım da razıdır bu işten ve biz bu şekilde bu işi devam ettiririz.
İnşallah.
Bir de bütün dinleyicilerimizden dua istiyorum. Birkaç hafta içerisinde yurt dışına, Amerika'ya gideceğim. Orada bir üniversitede çalışmaya başlayacağım. Onun için de bir dua etmelerini istiyorum.
İnşallah. Ümit inşallah.
Müslümanla beraber. Tüm hastalarımıza da Allah şifa versin inşallah. Bugün Parkinson hastalığından bahsedeceğiz. Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici nörodejeneratif bir hastalık olarak geçer literatürde. Nörodejeneratif demek beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden demektir.
Sayısal olarak mı bir kayıp söz konusu hocam?
Sayısal olarak da bir kayıp söz konusu. Hücrelerde yıpranma da söz konusu. Ama asıl sıkıntı hücrelerde dopamin üreten beyin hücrelerinde bir sıkıntı mevcut. Dopamin...
Ha, yani beynin özel bir bölgesinin hastalığı mı bu?
Beynin özel bir bölgesi, özellikle de substansiya nigra adı verilen belli bir alanda yoğunlaşmış halde bulunan dopamin, yani agonistlerinde dopamin üreten beyin hücrelerinde bir azalma söz konusu.
Ne işe yarıyor hocam bu dopamin?
Dopamin substansiya nigra ile vücut hareketlerini kontrol eden diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasal madde. Bu bir kimyasal, kendi vücudumuzda bulunuyor. İnsanların akıcı ve koordine hareketler yapmalarını sağlıyor. Dopamin üreten hücrelerin %60 ila %80'i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemiyor.
Ha, yani hemen bir eksiklik başladığında ortaya çıkmıyor bir müddet.
Bu uzun bir müddet, aslında çok ilerleyici bir müddet ve yavaş yavaş ilerleyen bir müddet. Ve %60 ile %80 kayıptan sonra Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkıyor. Ve bu beyin hücrelerindeki bu yetersizlik sürece nörodejenerasyon olarak adlandırıyoruz biz.
Bu dopaminin tek etkisi bu mudur Hasan Hüseyin hocam? Başka bir etkisi var mı?
Dopamin,
vücutta etkileşim
bir... Dopaminin birçok etkisi var. Sonuçta bir kimyasal, birçok etkileştiği, başka tarafa döndüğü hücreler ve diğer kimyasallar bulunmakta. Ama bu etkisi çok önemli çünkü bunun azalmasıyla beraber motor yetersizlikler çıkıyor. Çoğalmasıyla da bu tik dediğimiz aşırı hareketler, kore dediğimiz diğer hareket bozuklukları, fazla hareket etme bozuklukları ortaya çıkıyor.
Yani fazlası da zarar, azı da zarar yani.
Tahtaravalli gibi düşünebiliriz. Bir tarafı aşağıya doğru çektiğimiz zaman, o çok güzel dengeyi bozduğumuz zaman aşağısında yetersizliğinde, motor hareketlerde, yani insanların elinde kolundaki hareketlerde yavaşlamalar, donmalar başlıyor. Yukarı çektiğimiz zaman ise, bu tahtaravalinin öbür tarafından baktığımız zaman ise bu sefer de çok fazla hareket, çok fazla bir anda koreik hareketler, atatürk hareketler oluşuyor. İki tarafı da insan için yaşamaya çok zorlama, yaşam kalitesini çok azaltan hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor.
Peki hocam, bu dopamin belli bir ihtiyaca binaen mi salınıyor? Yemekte içmekte etkilenir mi? Uykuda mı salınır? Gündüz mü salınır? Gece mi salınır? Bir etkileyen faktör var mı bildiğimiz?
Her tür kimyasal gibi belli bir hormonal düzeyde farklı farklı zamanlarda salınma düzeyleri var ama mesela bir melatonin gibi geceleri daha çok salınır, sabaha karşı daha fazla salınır gibi bir durumdan söz etmiyoruz burada. Daha çok dopamin etkilerinden bahsedebiliriz ve bu beyin hücrelerindeki yetersizlikten sonra Parkinson hastalığının en erken belirtileri enterik sinir sisteminde, alt beyin sapında ve koku yollarında ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Yani bu dopamin azalmaya başlayınca önce koku mu duymuyormuşuz?
Koku yollarında da bir sıkıntı oluyor.
Bağırsaklarda ne yapıyor peki hocam?
Bağırsaklarda kabızlığa kadar giden bazı şeyler yapabiliyor. Bağırsak hareketlerinde azalma. Yani her tür harekette azalmaya söyleyebiliriz. Hmm. Bağırsak hareketinde de azalma oluyor. Elde kolda yapılan hareketlerde de yavaşlama oluyor. Koku duyusunda da kayıp, uyku bozuklukları da olabiliyor. Titreme ve hareket yavaşlama gibi motor belirtiler yıllarca önce başlamasıyla destek bulmakta. Yani son yıllardaki araştırmacılar hastalığın erken döneminde beliren bu motor olmayan belirtileri mümkün olduğunca erken belirleyerek hastalığın ilerlemesini durdurma yollarını şu anda araştırıyorlar.
Peki hastalık nasıl başlıyor? Tetikleyen şey ne? Yani durup dururken hücreler kendini yıkmaya başlıyor.
Hastalığı tetikleyen birçok şey olabilir ama daha çok çevresel faktörlerden ziyade genetik özellikler burada daha çok ön plana çıkıyor. Onları nedenlerinde daha çok konuşabiliriz. Hastalığı sporu dikişe özel bir hastalık olarak nitelendirebiliriz Parkinson hastalığını. Hastalığın çok büyük bir çoğunluğu ailede herhangi bir hikaye olmaksızın Parkinson hastası olabiliyorlar. Fakat genetik bir yatkınlık zemininde ortaya çıktığı da kesin. Annesi, babası veya ailesinde herhangi bir insan Parkinson hastası olmasa da genetik öngörümüzden kaynaklı bazı yatkınlıklarımız olabiliyor. Büyük genetik çalışmalar gösteriyor ki bazı genlerdeki değişkenlikler bizi Parkinson hastalığına yatkın kılıyor. Yaklaşık %10 oranında hasta doğrudan doğruya anne ve veya babalarından hastalıklı bir geni alıyorlar. Genç yaştaki hastaların %50'si çekinik, resesif gen ile hastalığa sahip olan insanlar olarak belirlenmiş durumda.
Gençlerde de oluyor mu Parkinson?
Gençlerde çok fazla gözükmese bile yavaş yavaş ortaya çıkan belirtileri yakalayabilirsek ileride Parkinson hastası olabilme ihtimaline göre işte araştırmacıların en çok araştırdığı nokta bu. Yani önceden bir şeyler yakalayıp
erken uyarıları algılayabilirsek.
Evet, o şekilde bir bu hastalığı yönlendirip biraz daha daha çok ilerlemesini yavaşlatabilir miyiz? Bütün amaç, bütün şu Amerika'daki, Avrupa'daki, Türkiye'deki bilim adamlarının çalışması buna yönelik şu anda. Tabii bu zaman Parkinson hastalığının erken belirtilerinden de bahsetmemiz gerekecek. Buyurun. Çünkü bazen Parkinson hastalığının tanısını koymak zor olabiliyor. Parkinson hastalığı beynimizde önemli bir kimyasal madde olan dopamin üretimini durdurur. Bu kimyasal madde vücudumuzun hareket etmesine yardımcı olur dedik. Parkinson hastalığımız varsa bu maddenin yerine geçen bir ilaç aldığımızda daha iyi hareket ederiz. Bu da
peki
kesin.
İlaç dışarıdan dopamin mi vermiş oluyoruz?
Evet, aslında dopamini tam olarak kendisi veya dopamin agonistleri, dopamin reseptörüne bağlanmayı kolaylaştırıcı şeyler. Yani sonuçta bu kimyasal sizin de bildiğiniz gibi bazı reseptörler algıçlar tarafından alınıyor. Bu reseptörleri arttırdığım zaman, bu reseptörlerin dopamin benzeri şeyleri vücuda koyduğumuz zaman bu şekilde dopaminli vücutta miktar olarak arttırma. Asıl amacımız o, yani Parkinson hastalığı tedavisinde. Parkinson hastalığı zamanla artış gösterecek fakat doktorumuzun uzun süreli sağlıklı kalmasında yardımcı olacak şekilde dopamini kullanıyoruz. Tabii bazı belirtiler var. Tek başına tek belirti Parkinson hastalığını işaret etmez. Fakat birden fazla belirti varsa doktorumuzu aramanız gerekmektedir.
Nelerdir hocam? Yani bir hareketlerde azamlı ve akıcı olmayan hareketler dedik.
İlk başta titremeden başlayalım. Tabii bütün hepimizin de bildiği gibi bir Parkinson hastası aklımıza geldiği zaman titreyen, titremekli olan bir hasta aklımıza geliyor. Parmaklarınızda, elinizde, çenenizde veya dudaklarınızda titreme fark ettiniz mi sorusu ilk başta aklımıza gelen soru.
Bir de titremesinin bir özelliği var mıydı? Hani bardağa doğru uzanırken titrer de tuttuktan sonra titremez gibi.
İstirahat halinde tremor deriz. İstirahat halindeki titremeden bahsedilir ve asimetrik olması lazım. Bunu söyleyecektim. Şimdi oturduğumuzda bir ortamda bacağınızda titreme var mı? El ve bacaklarda titreme Parkinson hastalığının erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Ağır egzersiz ve yorgunluk sonrası olan titreme.
Ha, egzersizden sonra titreme hepimizde olabilir. Bunun
bir
önemi yok.
İlaçlara bağlı bir titreme veya bazı yaralanmalar sonrası ortaya çıkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Hemen de bir vesveseye girip bir
Parkinson mu oluyorum
Parkinson
demiyoruz.
Parkinson olur demememiz gerekiyor. Parkinson hastalığındaki en önemli belirti çoğunlukla asimetrik olmasıdır. Yani bir el olurken bir el olmamasıdır ilk başlarda. El yazısında küçülme ikinci bir erken belirtisi olabilir. Bu da çok önemli.
Enteresan.
İnsanların çok fazla bilmediği, doktorların daha çok insanlara tetkik olarak yaptığı şeylerden bir tanesi. El yazısında geçen yıllara göre aniden küçülme olabilir. Yazdığınız harflerin küçüldüğünü, kelimelerin adeta sıkışmış görünümde olduğunu fark ederseniz dikkat olmakta fayda var. El yazısında ortaya çıkan ani değişiklik Parkinson hastalığının belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazen yaşlanmakla el veya parmaklarınızda sertleşme varsa veya görme bozukluğunuz belirginse el yazısı değişebilir. Fakat bu zaman içinde yavaşça gelişir. Aniden ortaya çıkmaz. Yani ani bir el yazısında harflerde küçülme varsa dikkat buyuracağız. Bu önemli. Koku dedik. Koku duyusunda kayıp. Bazı yiyeceklerin kokusunu alamadığınızı fark ettiniz mi diye bir soru sorabiliriz. Eğer muz, turşu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadığınızı fark ediyorsanız, yani çok keskin olan kokuları alamadığınızı fark ediyorsanız, Parkinson hastalığını doktorunuza sormalısınız.
Ama yine aynı şekilde burun iltihaplarında, sinüzitte de koku alınmayabilir.
Kesinlikle.
Hemen panik yapmamakta fayda
burada
var.
Burada yine her zamanki gibi normal olan nedir dersek, koku duyusu, nezle, grip, burun tıkanıklığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarında değişebilir ve bu durum geçicidir. Hastalığınızın düzelmesiyle birlikte düzelir. Eğer düzelmiyor, farklı bir durum varsa yine dikkat olalım, alert olalım diyeceğiz. Uyku sorunu derin uyku sırasında yatakta tekmelemeler, vurmalar, çırpınmalar gibi hareketler yapıyor musunuz? Sorumuz bu. Eşiniz bundan etkilenerek ayrı yatağa geçmek istiyor olabilir. Uyku sırasında bu hareketler nedeniyle yataktan düşüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalığının belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadığı, anksiyete dolu, stres dolu günler olabilir. Bunlar dışındaki hareketlere de yine biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Başka erken belirtilerimiz var.
Bir de bağırsak bulgularından bahsetmiştik.
Evet, mesela bir kabızlık. Tuvalete çıkmakta zorlanıyor musunuz? Kabızlık Parkinson hastalığının erken bulgusu olabilir. Doktorunuzla konuşmamız gerekir. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek alamazsanız tuvalete çıkmakta zorlanırsınız. Ayrıca bazen ilaçlar da kabızlık sebebi olabilir. Eğer diyet ve ilaçlarla ilişkili değilse kabızlık sorununuz için lütfen doktorla konuşunuz. Başka bir erken belirti. Düşük tonlu konuşma. Normal sesinizle konuştuğunuzda başka insanlar sesinizin çok düşük veya kısık olduğunu söyledi mi hiç?
Eğer, eskiye göre kıyasla.
Kesinlikle daha çok sizi tanıyan insanlardan bunu almamız gerekiyor. Eğer ses tonunuzda değişiklik olduysa doktorunuzla lütfen görüşün. Başkalarının işitme problemi olduğunu zannettiğinizde aslında sorun
sizde de olabilir.
Sizin fazla yumuşak ve kısık sesiniz olabilir. Peki normal olan nedir? Soğuk algınlığı sesinize değişikliğe neden olabilir. Hastalığınız düzeldiğinde sesiniz de düzelir ise bir sorun yok. Hareket etmekte ve yürümekte zorluk. Bunu zaten söyledik.
Bu hareketi başlatmakta mı zorluk, devam ettirmekte mi? Bunun bir özelliği var mı?
Bu daha çok gövdenizde, kol ve bacaklarınızda katılık hissediyor musunuz? Katılık hissi önemli. Bazen hareket ettikçe bu katılık azalır. Eğer azalmaz ise Parkinson hastalığının bir belirtisi olabilir. O yürümekte zorlanarak bir hareket bozukluğumuz var. O çok daha farklı, normal basınçlı hidrosefali dediğimiz yürümeye başlayıp ondan sonra zorlama. Parkinson'da da bu var, donma ve ondan sonra başka bir şekilde. Bu ikisi farklı farklı hastalıklar. Parkinson'daki de bir katılık hissi olması lazım. Yürüdüğünüzde kollarınızı sallamadığınızı fark ettiyseniz veya başka insanlar ya bir taraftaki kolunu çok sallamıyorsun diyorsa biz bunu çok fazla yürüterek insanlara bakarız. Bu da yine Parkinson hastalığı belirtilerindendir. Yani hastalar bazen ayaklarını sizin dediğiniz yere yapışmış gibi hissettiğini söylerler. Peki normal olan nedir? Eğer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi başka hastalıklarda benzer belirtilere yol açabilir. Başka bazı erken belirtiler var. Bunları da söylemek istiyorum dinleyicilerime. Maske yüz. Maske yüz dediğimiz kötü bir ruh halinde olmamamıza rağmen ciddi, depresif ve kızgın bir görünümde olduğunu söylendi mi hiç?
Mimiklerin donması gibi mi yani? Yani hiçbir kas çalışmıyor aslında. Aslanın
evet,
özü bu.
Evet, aslında o poker surat dediğimiz maske yüz. Ciddi bir görünüm, yüz maske yüz olarak adlandırılır. Başkaları boş baktığınızı veya pek göz kırpmadığınızı söylüyorlar ise doktorunuza Parkinson hastalığını sormanız gerek. Normal olan ne? Bazı ilaçlar bu tip ciddi bakış ve yüz görünümüne neden olabilirler. İlaçlar kesilince düzelir ama. Bir nokta daha var. Bu da önemli. Onu da belirtmek isterim. Öne eğilmek, kamburlaşmak. Eskisi gibi ayakta dik duramıyorsanız, eğer aileniz, arkadaşlarınız vücudunuzda öne, yana doğru eğilme fark ediyorsa bu Parkinson hastalığının belirtisi olabilir. Peki normal olan nedir? Eğer bir ağrınız varsa veya kemiklerinizde bir problem varsa duruşunuz değişik olabilir. Ama bunun dışındaki öne eğilmeler, kamburlaşmalar ve bunun yavaş yavaş progresyon göstererek fark edilmesinde dikkat etmemiz gerekmektedir.
Eskiden kambur olmayan birinin kambur durması. Yoksa duruş bozukluğu olabilir, çok anlamlı
kesinlikle
değil.
Kesinlikle kemikteki bazı bozuklukları veya yaşlılıkta olan duruş bozukluklarından bahsetmiyoruz.
Peki, şimdi bu erken belirtilerden şüphelendik. Biri veya birkaçı var. Geldik nöroloji uzmanımıza. Bunun bir tahlili, tetkiki var mıdır? Filmi var mıdır? MR'ı, EEG'si var mıdır? Yoksa doktor şikayetleri dinleyip sen olmuşsun Parkinson der mi?
Ben bu tip hastalıkları tanı açısından doktorluğun biraz daha ön plana çıktı hastalıklar olarak düşünüyorum. Eskiden doktorluk bir sanatmış, şimdi de öyle olduğunu söyleyenler var ama artık tetkikler çok ön plana çıktı. Belki onlardan da bu son programımızda bahsederiz. Benimle yaptığınız, sizin devam eden, uzun süre devam edeceğini umduğum programımızda bahsederiz. Parkinson hastalığı tanısını daha çok tetkikler dışında özgeçmişi, arkadaşları, yakın çevresini dinleyerek, kendisini muayene ederek bulmaya çalışıyoruz. Yani hastalığın aslında 4 ana motor belirtisi var. Bunlar titreme veya tremor, hareketlerde yavaşlama, bradikinez olarak adlandırırız biz bunu. 3- kollar, bacaklar veya gövde de katılık veya rigidite. Rigidite dediğimiz şey dişli çark bulgusudur. Biz onu muayene ettiğimiz zaman dişli çark bulgusu rigiditeyi buluruz.
Şu koldakini bir tarif eder misiniz Hasan Hüseyin?
Kola tuttuğumuz zaman dirsekten bir tarafı destekleyip hastanın kolunu bize bırakmasını dediğiniz zaman hastanın kolunu 0 dereceden 45 dereceye getirinceye kadar dişli çark gibi hastanın kolu yavaş yavaş böyle dişli çark modunda yukarı çıkar. Bu bulgu da önemli bir bulgudur bizim için. Denge sorunları ve muhtemelen düşmeler, postural instabilite dediğimiz sıkıntılar da Parkinson hastalığının anamotor belirtileridir.
Ha, bunlara baktık, bu şikayetler varsa muayenede de birkaç tane özel spesifik muayene bulgusu bulmuşsak, eğer mümkünse çevreden de bize yeterli bilgiler geliyorsa direkt Parkinson tanısı koyuyoruz yani.
Koyuyoruz.
Evet. Ya da işte olası diğer tanıları belki ekart etmek için tetkik gerekiyor. Yoksa tanı muayeneyle ve öyküyle konuyor.
Kesinlikle.
Peki bir tedavisi var mı Hasan Hüseyin Hocam bunun? Ne yapacağız sana koyduktan sonra?
Parkinson tedavisinde ana prensip hastanın toplum içinde kendini iyi hissetmesi ve günlük yaşam aktivitelerini yardıma ihtiyaç duymadan ve zorlanmadan gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Tedavide seçilen ilaçlar hastanın yaşına, ağırlığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Dediğim gibi dopaminde bir sıkıntımız olduğu için dopamin agonistleri, dopamine benzer vücutta dopamin işlevi görecek bazı ilaçlar var piyasada, onları kullanıyoruz.
Peki bu ilaçları kullanınca her şey normale dönüyor mu bir anda?
En azından o hareketlerdeki donmalar, o katılıklar normale dönüyor. Ama belli ilaç süreleri var. Belli zamanlar içerisinde bu ilaçları düzgün şekilde hastanın dopamin ihtiyacına göre vermek gerekiyor. Tabii bunun dışında Parkinson hastalığında kişilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi de önemli. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni vücut sağlığının korunmasına ve günlük hayatta Parkinson hastalığından kaynaklanan zorluklara başa çıkmamıza yardımcı olacaktır.
Onun dışında böyle bir cerrahi, bir fizik tedavi böyle bir şey söz konusu mudur?
Parkinson hastalığında cerrahi tedavi var. O substansiyon nigra dediğimiz dopamin eksikliği olduğu bazı bölgelerde artık son zamanlarda çıkan cerrahi tedavilerimiz bulunmakta. Fakat onlar çok daha zor hastada belli endikasyonlar sürecince oluyor. O cerrahi tedavi farklı bir konu olarak anlatılabilir ama çok heveslenmesin. Yani Türkiye'de çok fazla şu anda Parkinson cerrahisi yapılan hastalar yok değil ama çok da yüksek sayıda değil.
Parkinson'un sıklığı ne bu arada Hasan Hüseyin Hocam? Çok sık rastlanır mı?
Parkinson sıklığı yaşlılarda belli bir yaş oranından sonra gayet yüksek. Hani Alzheimer gibi Parkinson hastalığında aynı derecede araştırıyoruz bunun için.
Ama aslında şey gibi düşünülüyor. Yaşlandıktan sonra zaten unumuzu eledik, eleğimizi astık. Evde otururken de hızlı yürürsek, yavaş yürürsek çok önemli değil.
Aslında insanların bir kısmı, Anadolu insanlarımız öyle düşünüyor. Tabii daha büyük şehirde yaşayan insanlarımız daha 80 yaşında da olsa gayret içerisinde olduğu için öyle düşünmeyenler de var. Ama tabii sonuçta insanların sadece bir yemek yerken bile elini titremesi ve yemeğini yemez hale gelmesi bile ne yaşta olursa olsun gerçek yaşam fonksiyonunu etkilediği için zor bir durum. Onu yaşayan daha çok da hasta yakını çeker. Onun için ona dikkat etmek
peki
lazım.
Peki bir müddet sonra çok ilerlediğinde yürüyememe, yatalak olma söz konusu mu Parkinson'da?
Var. Yani bu donma hareketleri çok arttığı zaman yürüyememeye kadar gidebilen çok ağır Parkinson hastaları bulunmakta. Uykusundan sıkıntıya kadar, yürüyememeye kadar her tür şey olan var.
İlaç kullanımı kolay mı? Yan etkisi var mı? Bir sıkıntı oluşturuyor mu?
Tedavisi ilaç kullanımında farklı yan etkiler gözükebilir. Yani kabızlıktan tutun bulantıya kadar farklı yan etkilerimiz var. Çünkü ilaçlar ağır ilaçlar, birazcık hastayı etkileyen ilaçlar ve aynı zamanda ilacı kullanmak da zor. Çünkü ilacın belli bir süresi, o süre içerisinde hareket yeteneğini arttırma güzelliği var. Ve o süre dolduğu zaman o ilaç yeterli olmuyor ve
ilacı kullanmak ömür boyu gerekiyor. Kullansak sürekli iyi oluyor muyuz peki?
Hastalıkla yarışıyoruz çünkü hastalık da sürekli kötüye gidiyor. Biz ilaç dozunu arttırdıkça hastalık da kendi dopamin yıkımını arttırıyor. Öyle olduğu için de hep ilaç dozu artarak gidiyor belli bir süre sonrasında.
Bir müddet sonra yan etkiler tolere edilemiyor tabii, belki.
Tabii ki yan etkiler bu sefer. Çünkü dopamin dediğimiz gibi bir tahtara belli. Allah'ın kurduğu düzenimiz tam olarak hiçbir zaman dışarıdan verdiğimiz ilaçlarla sağlayamıyoruz. O tahtara bellinin aşağısı yukarısında bir tarafta oynamada ya çok hareket artıyor ya endişeler çok fazla oluyor ya azalıyor. Çünkü Parkinson hastalığında uyku bozukluklarından tutun kognitif değişikliklere kadar, anksiyete bozukluklarına kadar birçok yelpazede hastada sıkıntı var. Onlarla da uğraşıyoruz.
Aslında biz nöroloji ve psikiyatri ile ilgili ne şikayet varsa hepsi çıkabilir diyorsunuz.
Çıkma ihtimali
zekayı
var.
Zekayı bile etkiliyor bu manada herhalde.
Tabii ki sonuçta Parkinson hastalığı, Parkinsonizm diye bir sendrom var artık ondan bahsetmek lazım. O birçok hastalığın birleşimiyle de gözüküyor. O da farklı bir konu olabilir. Biz şimdilik hani sadece Parkinson durumundan bahsedelim ama orada da işte birçok farklı hastada semptomlar ortaya çıkabiliyor.
Peki şimdi Hasan Hüseyin Hocam kısaca toparlayacak olursak. Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten hücrelerin azalmasına bağlı dopamin eksikliği gelişmesi ve bu eksiklik sonucunda oluşan bulgular dedik. Bu hücrelerin azalması ailevi olabilir. Tamamen sporadik yani tesadüfi olabilir. Belli bir suçlanan herhangi bir hastalık yoktur. Belli madde kullanımıyla belli yaşam şekli çok direkt alakası yoktur bilinen. Dopamin azalmaya başladıkça dopaminin yaptığı işler yapılamaz hale gelir. Özellikle akıcı seri hareketler yapılamaz. Donuk, sert, amaca yönelik olmayan hareketler olur. Ellerde titremeler olur. Bağırsak fonksiyonlarında bozukluklar olabilir. Koku duyusunda bozukluklar olabilir. Bunlar ilk belirtilerdir. Uyku bozuklukları, uykuda aşırı hareketler olabilir. İlk belirtilerdir. İlk belirtiler erken zamanda fark edilirse dopamin denen hormonun veya kimyasal maddenin yerine konması ile hastada şikayetler en azından ertelenir, ötelenir, hafifletilir. Ancak eninde sonunda hastalık ilerleyeceği için, dopamin ihtiyacı artacağı için kullanılan ilaç, ilacın yetersizliği, yan etkinin fazlalığı da şikayetlerin artışına neden olacaktır. Şimdilik bilinen tedavi budur diyorsunuz.
Evet.
Peki. Teşekkür ediyoruz Hasan Hüseyin Hocam. İlk bölümde Parkinson hastalığından bahsetmeye çalışmıştık. İkinci bölümde tekrar devam ederiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki konuğumuz Hasan Hüseyin Karadeli Bey ile ilk bölümde Parkinson'dan bahsetmiştik. Bu bölümde biraz daha genel, biraz daha pratik hayata yönelik bir konudan bahsetmeye çalışacağız. Nörolojik hastalıklarda tetkiklerden bahsedeceğiz Hasan Hüseyin Hocam. Diğer branşlarda belki çok önemli olmuyor bu soru. Çünkü hastamız muayene oluyor, doktor arkadaşımız bir kağıt veriyor işte kan tahlili. Basit, aç mı, tok mu, sabah mı, akşam mı demeniz yeterli. İdrarda onu bile sormuyorsunuz. Ama nörolojinin belki biraz daha girişimsel işleri, biraz daha uzun süreli, biraz daha kapalı kutuyu açan tetkikleri daha çok kafa karıştırıyor. Nasıl yapılacağını merak ediyoruz. En başta ben bile merak ediyorum. Bu EEG nedir diye başlasak önce. En spesifik tetkiniz herhalde elektroensefalografi.
Evet, elektroensefalografiden başlayabiliriz. Kısaca EEG diyoruz. Kalpçilerde EKG var. Aslında burada bir tür EKG gibi beynin dalgalarının aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi.
Beynin dalgalarının elektriksel yöntemle izlenmesi.
Evet.
Peki.
Hastaya herhangi bir elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez.
Hastadan elektrik mi alıyoruz yani?
Hastadan bir tür elektriğini alıyoruz, öyle de diyebiliriz. Bir tedavi yöntemi değil tabii ki ama sadece bir tetkik yöntemi. Nasıl kalp ritmini inceliyorsak beyin ritmini inceliyoruz diyebiliriz.
Ama kalp ritmi kolay. Acile bir sedyeye yatıyorsunuz. 3 dakika sonra sonuç çıkıyor hemen. Evet. Biraz daha eziyetli bir işlem herhalde.
Beyin tabii o kadar kalbe göre daha kompleks bir yapı olduğu için sadece küçük bir 1-2 dakikalık bir fotoğraf ya da bir 15-20 saniyelik fotoğraf bize yetmiyor. Daha uzun süreli bir şekilde beyni uzun süreli inceleyerek o tetkikten bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü beynin uyku halinde farklı, normal halinde farklı ve sinirliyken farklı, daha az huzurluyken farklı elektriksel aktiviteleri değişiyor. Bunun için de daha uzun süreli ve biraz daha zahmetli bir şekilde bu şeyler çekiliyor. Çünkü daha sessiz bir ortam gerekiyor.
Şimdi EEG kimden istenir? Öncelikle onu bir soralım. Yani ne şikayetle giden hastada EEG gerekir? Hangi hastalıkların tanısında değeri vardır?
EEG hastalığı tabii ki en fazla epilepsi hastalarında biz EEG tetkikini istiyoruz. Epilepsi sarı hastalığında beyin elektriksel aktivitesinde gerçekten farklı bir şekilde dalga boyutları değişiyor. Her dalga boyutunun her elektriksel aktivitenin bozukluğuna bağlı da milyon çeşit olan epilepsiden farklı epilepsi çeşitlerine göre tanıya gidiyoruz. Veya verdiğimiz tedaviden yola çıkarak o tedavinin elektriksel aktiviteyi normale çevirmiş mi, buradaki patoloji düzelmiş mi diye kendimizi de check ederek hem de tedaviyi check etme fırsatını buluyoruz.
Yani şimdi hasta bizim çocuk kliniğinde çok başımıza gelir, ateşli havale geçirmiş. Olur. Başka bir zaman bir daha geçirmiş olur. Ama üçüncü geçirmişse burada bir problem olur diye düşünürüz. Ya da direkt ateşsiz ilk havalede bile ya da ateşli havale çok uzun sürmüşse bunu araştırmak isteriz. Deriz ki bunu bir çocuk nörolojisi uzmanı görecek. Bu hastadan bir EEG çekilecek. EEG çekildiğinde beynin elektriki aktivitesi bir dalga modelinde kağıt üzerine yazdırıldı. Bunun bir normali var, bir de anormali mi var? Hasan Hüseyin, yani dalgalar daha mı yüksek çıkıyor, daha mı sık çıkıyor? Anarşik bir ortam mı söz konusu?
Anarşik bir ortam söz konusu.
Her şey birbirine girmiş.
Dalganın boyutu değişiyor, dalganın formu değişiyor. Birçok dalga formu var. Delta, teta, alfa, beta gibi farklı farklı dalga boyutları var. Mesela onların frekansları değişiyor. Hem de yani frekansları hem de direkt aktivitelerinde keskinleşmeler oluyor. Bu dalga boyutlarındaki farklı farklı frekanslar, farklı şekillere göre de biz bu EEG biraz daha epileptiform anomali içeriyor. Bu EEG biraz daha normal gibi bir şey söyleyebiliyoruz.
Üç kere havale geçirmiş çocuk ama her şey normal yolunda deyip gene ilaçsız takibe devam edebiliyoruz ama bir havaleden sonra bile direkt epilepsi tanısı yeri geldiğinde konabiliyor o zaman.
Yani tabii tanıdaki farklı endikasyonları önce konuşmuştuk ama EEG'deki anormalliği en azından EEG'de bu EEG epileptiform anomali içeriyor diye rapor edebiliriz.
Edilebilir. Peki beynin hangi bölgesinde problem olduğunu gösteriyor mu EEG?
Gösteriyor çünkü öncelikle bunu sormadan önce bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz. Nasıl çekiliyor EEG?
Nasıl çekiliyor hocam?
EEG'de çekim küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle.
Kaç tane mesela? 10 tane mi? 20
yani
tane?
Yani pasta denilen iletken bir madde aracılığıyla yapıştırılmasıyla çekiliyor. Orada farklı farklı çekim sistemleri var ama yani şu anda sayısını hatırlayamadığım kadar 10'dan 15'ten daha fazla farklı bölgelere yerleştirilerek yapılıyor. Frontal, parietal, temporal ve oksipital lob dediğimiz bölgelere tek tek onun bir haritalama yöntemi var. Bu haritalama yöntemiyle belli bir kalıp halinde yapıştırılıyor.
Tamam.
Ve elde edilen kayıt incelendiğinde normal oranla sapmalar bulunmasına dayanarak beynin birçok çalışma bozukluğu teşhis edilebiliyor.
Ne kadar sürer bir EEG tetkiki?
EEG tetkiki kendimize bağlı. Her laboratuvarın farklı bir çeşidi vardır. Ama normalde en az 45 dakika civarında çekilmesi lazım. Fakat rutinde 20-25 dakika çeken hastaneler de bulunmakta.
Bir de video EEG vardı.
Bu da farklı. Şimdi şöyle, öbür konudan devam edecek olursak, insanın sinir sisteminde yaklaşık 10 milyar sinir hücresi var. Bunların çoğu beyinde, geri kalanı omurgada ve bedenin öbür kesimlerinde. İlgili sinirlerde de farklı farklı yerler bulunmakta. Her beyin hücresinde 5000 ile 50000 arasında sinir hücresiyle bağlantılı. Sinir akılları sinir lifleri boyunca taşınıyor ve beyinde elektrik dalgalara yol açıyor. Bu elektrik dalgaları da kafa derisinden ölçebiliyoruz. Şimdi ilk sorumuza gelirsek EKG'de 5 dakikada bir şey alıyoruz. 10 milyar sinir hücresinin bir kısmı beyinde ve bunun 5000 ile 50000 sinir hücresiyle bağlantısını düşünüyoruz ve o bağlantıdan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle olduğu için de biraz zaman uzuyor ama yine de 40-45 dakikaya düşürülmüş. 20-25 dakikada çekenler de var dedik. Sizin sorunuz uyku EEG'si. Uyku EEG'si için hastanın kişinin 24 saat uykusuz kalması gerekebiliyor ve o 24 saat sonra uyku EEG'si çekilecek düzgün bir oda, uyku EEG odasına hasta alınıyor ve uyutularak hastaya hem kamerayla hastanın hareketleri takip ediliyor hem de aynı zamanda EEG ile de bütün elektrotların arasındaki elektriksel aktivite farkı
eş zamanlı olarak
kağıda yansıyor. Eş zamanlı olarak bu değerlendiriliyor. Düşün, 24 saatlik uykusuzluk sonrası çekilen 8-10 saatlik uyku EEG'sinde bir doktor oturuyor ve tek tek hem hastanın monitörüne bakıyor hem de o kağıdı okuyarak buradaki farklılığı bulmaya çalışıyor. Aslında çok zahmetli bir iş diyebiliriz.
Peki her yaşta EEG yapılabilir mi? Yeni doğan bebe EEG yapılır mı? 5 yaşında yapılır mı? 100 yaşında yapılır mı?
Her yaşta EEG yapılabilir. Sonuçta bu bir tetkik ve zarar vermeyen bir tetkik. Tıptaki birinci kuralımız zarar vermeydi. Zarar vermediğine göre o seçim bize kalmış oluyor.
Peki bir uykusuzluk tan sonra çekilen uyku EEG'den bahsettik hocam. Onun için bir hazırlık var mı? Açlık tokluk önemli midir mesela?
Açlık tokluğun hiçbir önemi yok. Sadece kendi uykusunu nasıl getirir? Yani yatakta kendi evinde nasıl uyuyabilirse o şartları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bir program TV programı gibi gidip adamın evindeki yatağı oraya getirmiyoruz. Ama en normal şartlarda bir insan nasıl uyuyabilirse, nasıl bir sessiz ortam gerekiyorsa o şartları sağlamaya çalışıyoruz.
Ama diyelim normal 30-40 dakikada çekilecek EEG'de böyle bir uyku meselesi yok.
Aslında var. Orada da sessiz bir ortam gerekiyor ve kısaca o 40 dakika hatta 1 saatlik EEG'lerde çekimin ortasına doğru bir 10-15 dakika uyuması çok iyi olur. Çünkü o uykuya geçiş modundaki değişiklikler bazı hastalıkların, bazı epilepsi çeşitlerine bize çok önem arz ediyor. O yapılabilmesi için de yine EEG laboratuvarlarının hastanede özel yerlerde olması gerekiyor. Buradan da hastane yöneticilerine bir selam vermiş olalım.
EEG yeterince önem verilsin diyorsunuz.
İnşallah.
Peki sonuç, hastamız yattı kalktı 45 dakika, kayıt alındı. Arkasından bir hekim bunu değerlendirecek. Hastanenin yoğunluğuna göre belki bir gün sonra, belki 5 gün sonra rapor çıkacak. Hastamız tanı alır. Peki hep epilepsidir ya da değildir mi çıkar sonuç? Başka bir faydası yok mu bize EEG'nin?
Aslında hani epilepsi de diyemeyiz de epileptiform anomali, epileptiform bozukluk ya da işte teta dalgalarının fazla olduğu, işte normal alfa ritimlerinin fazla olduğu gibi raporlar çıkar. Onu ondan sonra gerekli doktora gönderilir. O doktor kendi muayenesi, öyküsü hep beraber birleştirerek bir tanıya gider ya da ayrıcı tanıya gider. Öyle bir şey diyebiliriz. Bunun dışında bazen de bakıp normal ritimlerden biraz da epileptiform anomali olmayan bir ensefalit tablosu ya da ne bileyim başka bir çok sinirli bir insanın hiç epilepsi olmasa bile o sinir hali de bazen aktivitelere yansıyabiliyor.
Sinirli insan derken bir insanın o anlık sinirlenmesini mi kastediyorsunuz, yoksa bir Karadenizli vatandaşın sürekli EEG'si bozuk çıkar mı mesela?
Karadenizli vatandaş devamlı sinirli olduğu için EEG'sinde birazcık daha normale göre, onun normali o şekilde olabilir.
Ha, bunu değerlendirmek lazım o zaman.
Yani onun EEG'si biraz daha farklı olabilir. Yani sinirli bir insanın EEG'si birazcık daha farklı olabilir normal, sinirsiz, normal, huzurlu bir insana göre diyelim.
Peki. Şimdi hocam dedik ki beyindeki 10 milyar tane beyin hücresi elektriki uyarılarla birbirlerine sinyaller verir, bir hareketi tetiklerler. Vücut da buna bağlı olarak oturur, kalkar, yer içer, neyse bunlara devam eder. Bunlar bütün organlarda da böyledir. Kalpte de böyledir, kasta da böyledir. Beyindekini kafa derisinden ölçme yöntemimizin adı EEG dedik. Özellikle epilepside çok sık kullanılır. Tanı koymakta faydası olur dediniz. Tedaviye başarıyı değerlendirmede faydası olur dediniz. Onun dışındaki kullanımlar herhalde nadir kullanımlar. Her yerde yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Şartların uygun, bina şartlarının yeterli olduğu yerlerde. Ve mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu anladık. Peki şimdi bir harf değiştirelim Hasan Hüseyin Hocam. EMG'den bahsedelim bir de.
Peki. Açılımı elektromiyografi. EMG de bu sefer hani beyinden değil de diğer farklı sinir hücreleri de var dedik. Omurilikte ve diğer kısımlarda vücudun. Orada da birçok sinir hücresi var. Bizim alanımız geliş. Herhangi bir tarafta vücudun herhangi bir
sinir tarafına olan her yere bakıyoruz.
Bir elektrot koyduğumuz zaman bir sinyal alıp ondan sonra da işte burada şu var, burada bu var diyebiliyoruz. Bel ve boyun fıtıklarında, kas hastalıklarında, motor nöron hastalığında, nöropatilerde, sinir hasarı gibi ön tanısı olan hastalarda bu elektromiyografi tanısı tetkiki uygulanabiliyor. Bu da yine bir tetkik yöntemi. Yani bir tanıya yardımcı bir yöntem. Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelemesine dayanan bir nörolojik tetkik diyebiliriz.
Yani sinir gidiyor mu, kası uyarıyor mu, kas buna cevap veriyor mu?
Kesinlikle. Yani sinir kas arasındaki o pakette ki yolda, herhangi bir yolda o yolun neresinde hasar olup olmadığını kontrol ediyor. Hasar var mı? Önceki soru bu. O soruyu cevapladıktan sonra nerede hasar var? Kasın tam başlangıç noktasında mı?
O kadar ayrıntılı söyleyebiliyor
sinirin
mu?
Sinirin yolunda mı? Yoksa tabii farklı köklerde mi? Hangi kökte mi? Çünkü orada omurilikte hangi kökte olduğuna da söyleyebiliyor. Bu yöntem bu şekilde de cerrahiye yardımcı olan bir yöntem aynı zamanda. Çünkü bazı mesela elektromiyografi yöntemleriyle bel fıtığı ameliyatlarında ameliyattan önce zaten bir yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu son yöntemlerle bu görüntüleme yöntemleri ameliyatın içerisinde kullanılmaya başlanıyor ve operasyon içerisinde cerrah elini neşterle attığı zaman oraya dokunma, orada sinir var. O sinir denebilecek halde şu anda.
Bu çok iyiymiş.
Bunu Türkiye'de yapan arkadaşlar da başladılar ve cerrahi büyük, eğer cerrahiyle iyi bir şekilde çalışırlarsa çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz.
Yani birçok ameliyattan sonra korkulan, işte ameliyattan sonra sinir fonksiyonları bozuldu, yürüyemedi, kalkamadı risklerini sıfırlıyoruz.
Ameliyatın içerisinde cerrahin terlemesini çok büyük oranda azaltan bir yöntem diyebiliriz. Bu tabii operasyon içerisinde olan yöntem. Ama asıl bizim bildiğimiz operasyondan önce EMG dediğimiz yöntem, aynı EEG'nin yan tarafındaki oda. EEG odası, EMG odası yan yana olur biliyorsunuz.
Evet, evet.
Bu EMG odasında da yine cerrahi hasta gönderilebiliyor. Yok fizik tedavi hasta gönderilebiliyor. O şekilde olabiliyor. Nasıl oluyor? İşte bir karpal tünel sendromu dediğimiz kolun, elin, bileğin kanallarındaki bir darlık. Bu darlığın derecesi nasılsa çok yüksekse orada sinirde eldeki uçuklar fazla oluyor. artık çok yükselmiş, bu ameliyatlık denip beyin cerrahisine gönderebiliyoruz. Bu hafif düzeyde, bunu atelle ya da bir fizik tedaviyle halledebilirler deyip bir fizik tedaviye yönlendirebiliyoruz hastayı. Bu çok küçük, yani küçük bir kalp artüler sendromu hastasından çok büyük motor nöron hastalıklarına, bel ve boyun fıtıklarına kadar giden geniş bir yelpazede bir tetkik, bir yöntem diyebiliriz elektromiyografi için.
Peki siz bunu anlatırken bir merak oluştu bende Hasan Hüseyin Hocam. Şimdi beynimiz olayı komuta ediyor. İşte bana sağ elimi kaldırma emri beyinden geliyor, öyle mi?
Tabii.
Bu nasıl iletiliyor? Direkt kablo sistemiyle mi iletiliyor? Kimyasal maddelerle mi iletiliyor?
Yani aslında kablo sistemiyle iletiliyor. Yani bu aslında bir nörolojide doçentlik sorusu.
Çok mu zor sordu?
Bunu hocalar doçent olacak insanlara, yani hoca olabilmesi için soruyor. Onda nasıl yapıyor? Masada bir kalem var, bu kalemi sağ tarafından sol tarafına al diyor ve bunu en baştan en sona kadar beyinden başlayıp elindeki hisse kadar o bir yolu anlattırıyor. Bu yol tabii beyindeki asosiyatif yollardan başlar. Yani beyin hücrelerinin beyin sapına ve beyin sapından omurilliğe kadar gelen bir farklı birçok kompleks yol vardır. O yollar geçer o emir geldikten sonra ve ondan sonra da aşağıya doğru omurilliğe iner, oradaki gerekli sinir hücresi aşağıya kasa yönlendirirken de sinirler vasıtasıyla yönlendirir. Yani bunların hepsi uzun kompleks bir işlem ama anlık sürede olan.
Saniye içinde bile değil yani.
Evet, mucizevi işler.
Peki sonra sinir gitti, kası uyardı, kasıldı kardeşim dedi. Kas da kasıldı mı?
Evet ama tabii burada birçok kasılma içerisinde hücresel şeylere tabii bakmak lazım. O fizyolojide ilk 3 senede anlatılan şeyler, hı-hı, devreye gider bize, biliyorsunuz. O hücrenin içerisindeki birçok sodyum potasyum dengesinden tutun da bütün elektrolitlerin o küçük hücresel şeyine kadar kasın kasılması için istirahat potansiyelleri oluşur. O istirahat potansiyelleri sonrasında zaten EMG de o potansiyelleri ölçer. Yani elektrik kaynağının kas zar potansiyelidir. Elektrik kaynağı kas zar potansiyelidir ve yaklaşık -90 milivolttur. Tetkik edilen kasa bağlı olarak ölçülen EMG potansiyel değerleri asgari 50 mikrovolt, azami 20-30 milivolt arasındadır. Yani bu milivoltlar mikrovoltlar arasında kas motor biriminin tekrarlanan değeri, kasın evvelki aksonal hasar ve diğer faktörlerin büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 7-20 Hz'dir. Bu son söylediğim cümleyi bile bile kurdum. Yani doçentlik sınavında sorudan kaynaklandığı için, soru böyle geldiği için bu kompleks cümleler uzayarak gider. Asıl amaç şudur, şunu anlatmak istiyorum. Bu küçücük elimizin bir taraftan bir tarafa o kalemi koymak bile büyük bir nimettir. Bu nimet için öncelikle şükretmemiz gerekir. Bu bir mucizedir. Allah bunu en güzel dengeyle yapmıştır. Biz bunun sadece ve sadece bu dengenin nasıl çalıştığına dair bir şeyler öğrenebilmek için milyonlarca, yüzyıllardır çalışıyoruz.
Sadece gözlemlemek
yaptığımız şey. Sadece bizim yaptığımız şey doğruyu yakalayabilmek, doğrunun ne olduğunu bilebilmek. Ama şunu bilelim ki içeride mucizevi işler oluyor ve bunlar anlık iş, saniyeler, saniyenin çok da altında -milivoltlar, mikrovoltlar düzeyindeki dengelerle oluyor. Ha, bunların bir kısmını ölçerek ha burada da bu varmış diyebiliyoruz. Bunu anlatıyoruz şu anda size.
Malumu ilan, başka bir şey yok olay.
Kesinlikle öyle.
Peki şimdi Hasan Hüseyin Hocam, EEG'de beynindeki hücrelerin elektriki aktivitesi dedik. EMG'de ise kas sisteminin elektriki aktivitesi dedik. Bunlardan başka E ile başlayıp G ile biten tetkikimiz var mı?
Onları da söyleyeceğim. Bir şey daha söylemekte yarar var. Yine de EMG her tür insana yapılabiliyor. Bu EEG'deki gibi o soruya cevaplayayım. Hastaya hiçbir zararı yok. Sadece kalp pili olan hastalarda bu tetkik kalpte ritim bozukluğuna, aritmiye neden olabileceği için yapılmaz. Bir de şunu söyleyelim, EMG'de iki bölümden oluşan bir tetkiktir. Birinci bölümde iletim çalışmasında sinirlerin ne kadar hızlı iletim yaptığını hesaplar. Kaslar üzerine yerleştiren elektrotla ilgili sinire çok hafif bir elektriksel uyarım verilir. Yani EEG'deki gibi değil, EMG'de birazcık elektriksel uyarı veriliyor. Bunu unutmayalım. Yani EMG'ye girmeden önce lay lay girip ondan sonra bana elektrik verdiler demesinler.
İğne mi batırıyorlar, ne oluyor?
İğne EEG'si de, o da farklı bir şey. Onda da biraz iğneyle veriliyor elektrik. Ama kesinlikle çok rahatsız edecek bir şey değil. İkinci bir bölümde de çok ince olarak özel yapılmış sadece bir hastaya kullanılan disposable iğnelerden kullanılır.
Yani kasın içine sokuyor, bu kasın kasılıp kasılmadığına bakıyoruz.
Gerekli kaslara girilerek bu kasların aktivitesine bakılıyor. Kesinlikle öyle.
Bunları her yerde çektirebiliyor muyuz Hasan Hüseyin Hocam? Yani ulaşım nasıl şu anda? Bir aslında ihtiyaç olduğu zaman iki gün içinde bir devlet hastanesinde EEG ya da EMG çektirebiliyor mu?
Fakir Hakkari Devlet Hastanesi'nde doğru hizmetini yaptı. Orada da EMG odası ve EEG odası vardı.
İstenirse birkaç gün içinde, yani randevu yoğunluğuna göre hemen yapılabilen bir şey.
Kesinlikle.
Peki EMG yorumlamak da böyle zor bir şey midir EEG'deki gibi?
EMG yorumlamak da yine hüner isteyen bir şey. Onun özel eğitimi alınması gerekiyor. O eğitim sonrasında insan nörolog arkadaşlarımız onu yorumluyorlar ve o yorumlarla insandan insana her doktorda dediğim gibi değişebiliyor. Aslında süreleri yorumlamakta bir sıkıntı yok. Süre objektif, değerler objektif, herkes aynı yorum yapabilir. Ama yöntem eliyle yapıldığı için o elle yapılan yöntemde kası bulmak, kasın içerisine iğneyi yerleştirebilmek veya kasın içerisinde, kasın üzerine elektrotu yerleştirmek, doğru süreyi ölçüp cetvelle doğru hesabı yapmak da önemlidir. EMG ve EEG'de, EMG ve EEG'de şimdi aklıma geldi. Bu programa girmeden önce hep beraber oturup konuştuk. Biz bu programları yapıyoruz. Yaparken teknisyen arkadaşlarımızı da unutmayalım dedik. EEG ve EMG'de de teknisyen çok önemlidir. Yapan tecrübeli teknisyenler de tıpkı cerrahi ameliyatlardaki anestezi teknisyenleri gibi işin çok büyük bir kısmını oluştururlar. Arkadaki kamera arkasında görünmeyen büyük rol sahibi insanlar gibi. Bunların iyi usta olanları da EMG'nin iyi bir tetkik haline gelmesini, EEG'nin iyi bir tetkik haline gelmesini sağlar. Hem doktora hem hastaya büyük yarar dokunur.
Yani sadece imzayı atan şahsa bakmıyoruz. İşi yapmak da önemli diyorsunuz.
Kesinlikle önemli.
Yoksa dediğiniz doğru. İğne doğru yere batırılmamışsa alınacak elektriki uyaranında çok fazla bir katkısı olmayacak olaya.
Yanlış olacak, hatta ters bir katkısı olabilir.
Peki şimdi hastamız geldi. Sağ kolumda uyuşma, karıncalanma var diyor, güç kaybı var diyor. Daha çok beyin cerrahisinin konusuydu. Biz bunu konuşmuştuk daha önce. Beyin cerrahisi neden şüphelendi? Boyun fıtığı olabilir diye düşündü. Niye? Çünkü o bölgedeki disk bir sinire bası yapıyor. ...dan endişe etti. EMG'yi çektiriyor. EMG'den sonra basıya maruz kalan sinirin adı mı çıkıyor? Aldığı kök mü çıkıyor?
Kök çıkıyor. Yani bazı köklerde fark varsa C3, C4, servikal 3, servikal 4, C4, C5 köklerinde bir bozukluk var. Buraya dikkat edelim gibi bir şey yazılabiliyor.
Ameliyatın yapılacağı seviye buna göre mi kararlaştırıyor?
Aslında ameliyatın yapacağı seviye hem MR görüntülemesi, ondan da biraz bahsedebiliriz. Hem de EMG görüntüsünün birleşiminde ve aynı zamanda muayenede de tabii dikkat etmek lazım. Çünkü her kökün verdiği sinirde belli bir muayene bulgusu kesinlikle çıkar. Bunlar olmadan önce daha tecrübeli doktorlar bu işleri zaten sadece muayene ile çıkartarak oraya ameliyat edelim diyorlar.
Okulda ezberlemiştik, siz de hatırlarsınız belki. İşte elinizin, serçe parmağınızın tabii, dış yüzünün kesinlikle duyusu falanca sinirden gelir. O sinir falanca kökten gelir. Eğer serçe parmağınızın dış yüzünün üst kısmı hissetmiyorsa o zaman C3'te bilmem ne vardır denirmiş eskiden.
Tabii nörolojik muayene yaparak bunları hissedebiliyorsunuz, bunları bilebiliyorsunuz. Bunları aslında ilk hasta geldiği ve öyküsünü anlattığı zaman biz bu muayeneyi yapıyoruz. O muayeneye göre de
bir öngörü var yani aslında.
Öngörümüzü, EMG'yi de ona göre çektiriyor. Çünkü EMG çok geniş bir tetkik. Köke mi bakacak, oradaki KTS olup yola mı bakacak, farklı kasın içine mi bakacak, onları söylemek lazım. EMG çeken teknisyen ve doktorların en büyük sıkıntısı da öylesine EMG deyip göndermek. Çok geniş bir yelpaze.
Nereye yönleneceği belli değil.
Evet, muayeneyle yönlendirilecek. Ondan sonra o yönlenen yerde inceleme yapılacak. Yoksa çok büyük bir, geniş bir bütün vücuttaki sinirlere bakma ihtimali yok. O kadar fazla elektrik verme ihtimali de yok. Öyle söyleyebiliriz.
Peki Hasan Hüseyin Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Öncelikle en çok merak ettiğimiz, çok şükür çok işimize ihtiyaç duymadığımız EEG ve EMG tetkiklerinin prensiplerinden kısaca bahsetmeye çalıştık. İkisinde rahat yapılır, hastaya zarar vermeyen, konforunu bozmayan şeyler olduğundan bahsettik. Sağlık imkanlarındaki artışla birlikte daha kolay yapılabildiğini, ulaşılabilirliğini arttığından bahsetmiş olduk. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.